Ayrım 2.
İtilaf gemileri Arıburnu ve Seddülbahir'de 25 Nisan 1915'te kuvvetlerini karaya çıkarttıkları vakit Mustafa Kemal üst komutandan emir beklemeden derhal kuvvetlerini harekete geçirmiştir. Kemal yerinden gözetlediği düşmanı Koca Çimen ve Congbayır mevkilerinde verilen savunma savaşları sonucunda düşmanın her an artan kuvvetlerini ilerlemelerini durdurmayı başarır. Bundan sonra da her iki taraf siperlerinden savaş devam ettirirler. Mustafa Kemal bu savaşlar esnasında yazdığı günlük notlarına şu bilgileri verir. 26 Temmuz günü sabahtan akşama kadar aldığım çeşitli bilgilerden ve 108 rakımlı tepe civarındaki karargahımdan gördüklerim, Congbayır'ın tehlikeli olduğu anlaşılmakla beraber Congbayır tepesinin düşman eline geçip geçmediğinde tereddüt devam ediyordu. Aynı gün saat 4'ten sonra da 3. İstihkam Taburu Kumandanı Binbaşı İsmail Hakkı Bey'den gelen raporda düşman Congbayır'ında siper kazmaya devam etmektedir. Siperler içinde düşman askerleri gezmekte ve kum torbaları koymaktadırlar. Congbayır'ında yaverim Kazım Efendi'nin saat 5.30'da verdiği bilgide düşmanın askerimizle 25-30 metre uzakta karşı karşıya bulunduğu, 64. alayın 2. taburunun yaptığı hücumda başarılı olamadığı, 32. alaydan gelen 3. taburun ilerletilemediği bildiriliyordu. Durumun önemi ve nezaketi büyük olduğundan Congbayır'ı emir ve kumandası için üst karargahların dikkatini çektim. Ordu Erkan Harbiye Reisi, ordu kumandanı Liman Sanders Faşa tarafından beni telefon başına çağırdı. Durumu nasıl gördüğümü ve fikrimi sorduğunu bildirdi. Kendisine Congbayır'ı durumunun nezaketini anlattım. Düzeltmek için bir an kaldığını ve bu anın kaybı halinde felaketin pek muhtemel olduğunu söyledim. Durum umumileşmiş, anafartalara çıkmış ve çıkmakta olan büyük düşman kuvvetlerini dikkate almak ve ona göre genel tedbirlerle idareyi sağlamak ve birleştirmek gerekiyordu. Bu sebeple Erkan Harbiye Reisi'nin çare kalmadı mı sorusuna verdiğim cevapta bütün kuvvetlerin benim kumandama verilmesinden başka çare kalmadığını söyledim. Çok gelmez mi dedi, az gelir dedim. Mustafa Kemal 8 Ağustos 1915'te Anafartalar grubu kumandanı oluyor. İşte bu savaşlar esnasında bir gün subaylar ve askerler arasında şu havadis yayılıyor. Düşmanlar zehirli gaz kullanacakmış. Birinci Cihan Savaşı'nda bu en korkunç maneviyat bozucu bir haber niteliğindedir. Mustafa Kemal diyor ki ben düşündüm buna karşı koyacak herhangi bir tedbire ve o vasıtaya Türk ordusu malik değildi. Derhal şu fikri ileri sürdüm. Düşman zehirli gazı kullansa da bize tesir etmez. Çünkü onlar deniz kenarındaki düzlük ovada, biz ise daha yükseklerdeyiz. Bu haber ordu birlikleri arasında yayıldı. Hakikaten düşman ufak bir deneme yaptı ise de o sırada rüzgar istikametinin değişmesi de bize yardım ederek bu gaz belasından kurtulmuş olduk. Böylece de erlerimizin maneviyatı bize inançları kuvvetlendi. 10 Ağustos 1915 Congbayır taarruzlu Mustafa Kemal bütün ayrıntıları ile defterine yazmıştır. Savaş alanında bir şarapnel parçası göğsünün sağ tarafına çarpar. Cebinde bulunan babasından kalma saati parçalar. Bu surette yaralanmadan sadece derince bir kan lekesi bırakır. Çanakkale cephesinde Gelibolu Yarımadası'nda ordu kumandanı Liman von Sanders Anafartalar grubu 19. Tüven Komutanı Mustafa Kemal için Başkumandan Vekili Paşa 1915'te şöyle yazar. Albay Mustafa Kemal 5 ay önceki düşmanın ilk karaya çıkış hareketinden beri 19. Tümen başında parlak şekilde savaşmış ve İngilizlerin Anafartalar bölgesinde son büyük çıkarma hareketleri karşısında en müşkil bir anda kumandayı üzerine almıştır. Bu görevi büyük bir cesaret ve bilgi ile başarmıştır. Kendisini bu hususta takdir ettiğimi bildiririm. Aynı zamanda Mustafa Kemal'in bu büyük savaşta hizmetlerine muhakkak surette Türk ordusunun muhtaç olduğunu, kendisinin çok müstesna kabiliyetli, yetkilerini kavrayan cesur bir kumandan olduğunu da ifade eder. Birinci Cihan Savaşı'nda Çanakkale Boğazı'nı geçmek veya Gelibolu Yarımadası'na batıdan asker çıkarmak isteyen itilaf kuvvetlerine karşı Türk donanma ve ordusu en şiddetli mukavemet kudretini göstermiştir. Bu savaşın en önemli stratejik yeri daima Boğazlar bölgesi olmuştur. Ve yine bu savaş boyunca Türk topraklarının kilitli bir kapısı Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası'dır. Bu cephenin karadan müdafaasında Mustafa Kemal ilk askeri zaferini elde etmiştir. Türk ve müttefik orduları içinde Mustafa Kemal ismi bu vesileyle tanınmıştır. Arıburnu ve Anafartalar galibi Mustafa Kemal, yıllarca sonra bu savaş safhalarını anlatırken insan kayıplarımızdan dolayı büyük hüzün ve elem duyduğunu tekrarladı. O, düşmanın nefes alışını işitircesine karşılıklı cephelerde bulunan ve savaşın değerli Türk subay ve erlerinin cesaret ve fedakarlıklarını binbir örnek ile anlatırdı. Fakat Anafartalar grubu kumandanı Mustafa Kemal, insan olarak Türk şehitlerini ve düşmanın ölülerini gördüğü zaman hayatının en acı dakikalarını yaşamış olduğunu da gözleri yaşararak söylerdi. Bu taarruz ve müdafaa savaşlarıdır ki Türk ordusuna tarih boyunca şan ve şeref kazandırmıştır. Mustafa Kemal'in Nisan 1915'te Kemal yerinden verdiği emir şudur: "Benimle beraber burada muharebe eden bir cümle askerler katiyen bilmelidir ki, uhdemize tevdi edilmiş namus vazifesini tamamen ifa etmek için bir adım geri gitmek yoktur. Hav-ı istirahat aramanın bu istirahatten yalnız bizim değil, bütün milletimizin ebediyen mahrum kalmasına sebebiyet verebileceğini cümlenize hatırlatırım. Bütün arkadaşlarımın hemfikir olduklarına ve düşmanı denize dökmedikçe yorgunluk asar göstermeyeceklerine şüphe yoktur." Yıllarca sonra Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olarak Marmara'daki bir gezintideyken Çanakkale Boğazı'nı geçip Yarımada'nın batı kıyılarına doğru gitmiştir. Düşman donanmasının asker çıkardığı kıyıları sıra ile yakından takip ederek giderken Suvla Limanı'na da girilmişti. Atatürk o günleri yeniden yaşar gibi anlatıyor ve denizden görünen kara kısmında Türk kuvvetlerinin bulunduğu yerleri eliyle işaret ederek izahat veriyordu. Bu kıyıları takip ederken birdenbire denizden görünen bir geçit yerine gözlerini dikmişti. İşte burası daimi top ateşi altında bizi tehdit eden yerdir. İrtibat temin etmek için geçen askerlerimiz maalesef burada büyük zayiata uğramışlardır, dedi. Böylece Gelibolu Yarımadası'nın batı kıyılarını geminin yavaş bir seyriyle akşama kadar dolaştı. Atatürk şehitlerimizi minnet ve şükranla anmıştı. Bu savaş sahasını karadan bir heyetle gezdiğim zaman çok heyecan verici manzaralarla karşılaşmıştık. Bize izahat veren o zamanki savaşlarda bulunmuş General Galip Türker'di. Jonkbayırı Kemal yeri sanki yeni terk edilmiş savaş meydanı gibiydi. Mermi parçaları, kurşun kovanları, ayakkabılar ve insan kemikleri. O tarihte şehitlerimizin anısı için küçük bir Mehmetçik anıtı dikilmişti. Düşman kuvvetlerinin mezarları geniş sahayı kaplıyordu. Bizim de büyük bir anıtımızın yapılmasını Atatürk'e söylediğim zaman cevabı şu olmuştu: "Evet, biz de Mehmetçiğimizi anmak için büyük, çok büyük anıtlar yapmalıyız. Fakat bu bir zaman ve imkan meselesidir. Bu toprakların o zamanki ve bugünkü Türk sınırları içinde kalmasıyla Mehmetçik en büyük abideyi yurduna hediye etmiştir," demişti. Bugün burada büyük bir anıt dikilmiştir. Bu Anafartalar Savaşı Türk müdafasının çetin bir örneğini vermiştir. Her iki tarafta da büyük insan kaybı olmuş, fakat sonunda 1. Cihan Savaşı'nın başarılı savunması ile ihtilaf devletlerine ne denizden ne de karadan Karadeniz'e ulaşacak kapılar açılmıştır. Bu durum mütareke tarihine kadar korunmuştur. Mustafa Kemal bu savaş esnasında albaylığa terfi etmiştir ve adı orduda olduğu gibi kamuoyunda da tanınmaya başlanmıştır. 1915 yılının son ayında Mustafa Kemal, düşmanın bu bölgeden tamamen çekileceğini tahmin ettiğinden bunu bir hücumla başarmayı üst komutana mevkiine teklif etmiştir. Fakat bu hareketin yapılmasına rıza gösterilmeyince 10 Aralık 1915'te de düşman kuvvetleri bu çıkarmada ilerlemeyi yapamadıkları için oradan çekilmişlerdir. Mustafa Kemal bunu tahmin ettiği ve öngördüğü için bu çekilmenin kendiliklerinden değil, mağlup edilerek olmasını askeri bakımdan daha uygun görüyordu. Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'ndaki savaşlar için pek çok yayınlar yapılmıştır. Bu savaşta bulunan Urfalı erler yerlerine döndükleri zaman Mustafa Kemal'den o kadar bahsetmişlerdir ki Mutasarrıf Nusret Bey kamuoyunu ilgilendiren bu ismi bir caddeye koymuş ve yapılan çeşme anıtına da Mustafa Kemal Paşa diye yazdırmıştır. Memlekette ve dış ülkelerde bu vesileyle tanınmaya başlayan Mustafa Kemal hakkında İngiliz Bahriye Nazırı Churchill'in Anafartalar Savaşları hatıratında onun kumandanlık vasıflarından söz edilir ve Türklüğün geleceğine hakim bir deha olabileceği kaydedilir. 1915 yılının sonunu İstanbul ve Sofya'da izinli olarak geçiren Mustafa Kemal, 14 Ocak 1916'da Edirne'deki ordu kumandanlığına tayin edilir ve Çanakkale'den dönen 12. Piyade Tümeni'nin başında törenle ve halkın sevgi gösterileri arasında Edirne'ye girer. Bu kol ordunun Kafkas cephesine gönderilmesi üzerine Edirne'den ayrılan Mustafa Kemal, 1 Nisan 1916'da Silvan'da generalliğe terfi etmiş olarak Doğu Cephesi kuvvetlerinin başında bulunur. Doğu Cephesi kısmı Van Gölü güneyinde Çapakçur Boğazı'na kadar uzanıyordu. Diğer tarafta Erzurum işgal edilmiş, 3. Ordu Trabzon, Bayburt ve Kop Dağı hattına çekilmiş bulunuyordu. 3 kol ordu ile 2. Ordu doğuya ve Ruslara karşı yandan taarruza hazırlanıyordu. Mustafa Kemal Paşa bu Kafkas cephesinde savunma savaşları yapmış ve düşmanın Diyarbakır üzerine ilerlemesine engel olduğu gibi Bitlis ve Muş'u da düşman elinden geri almıştır. Bu başarısından dolayı Altın Kılıçlı İmtiyaz Madalyası kazanmıştır. Aynı zamanda 2. Ordu Kumandan Vekilliği vazifesi de kendisine verilmiştir. Bu esnada diğer bir cephe olan güneyde Hicaz Kuvve-i Seferiyesi adı ile teşkil edilmek istenilen kuvvetin kumandanlığına Mustafa Kemal Paşa tayin edilmiş. Kendisi bu emri alınca başkumandan vekili Enver Paşa'nın da bulunduğu Şam'a gitmiştir. Burada Hicaz ve Suriye'nin askeri durumunu, özellikle cephelerdeki genel durumun tehlikeli olduğu ve bunun için esaslı tedbirler alınması gerektiğini delilleriyle anlatmıştır. Önerdiği esaslar şöyleydi. Derhal Hicaz'ın boşaltılması ve toplanabilecek kuvvetlerle Suriye cephesinin kuvvetlendirilmesi. Bunu delilleriyle oradaki heyet anlattığı için kabul edilmiş ve böylece kendisine verilmek istenen vazifeye de gerek olmadığı anlaşılmıştır. Mustafa Kemal Paşa bunun üzerine tekrar Kafkasya cephesindeki 2. Ordu Kumandanlığına gitmiştir. Suriye cephesi tehlikeli durumu muhafaza etmekteyken Bağdat'ı geri almak için hazırlanan Yıldırım Orduları Grubu Kumandanlığına Alman Generali Falkenhayn tayin edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa da bu gruba bağlı olan 7. Ordu'ya nakledilmiştir. Ancak kendisi Alman kumandanının askeri planlarına uygun bulmadığı gibi iç idareye karışmalarına da razı olmuyor ve bu zihniyete karşı geliyordu. General Mustafa Kemal bu fikirlerini delilleriyle raporlar halinde Osmanlı hükümetine, sadrazama, başkumandan vekili ve Harbiye Nazırı'na bildirmiştir. Irak'ta yapılacak askeri hareketin de hiçbir sonuç vermeyeceğini görüyordu. Hakikaten bu cephelerdeki durum gittikçe tehlikeli bir hal almaktayken Sina cephesindeki İngiliz ordusu ve donanması Filistin ve Suriye'yi tehdit eder durumda hazırlık içindeydi. Buna karşı Yıldırım Orduları Grubu kumandanı Falkenhayn tarafından tertip edilen askeri planın başarı sağlaması mümkün değildi. Mustafa Kemal Paşa buradaki inceleme ve izlenimlerinin sonucu bu tertiplerin başarılı olamayacağını ve memleketin genel zaafını mülki idarenin artık güvenilemeyecek bir hale geldiğini, ekonomik hayatın felce uğradığını belirten ve bunlara çare olarak tavsiyelerde bulunan bir raporu hükümete vermiştir. Bu önerileri kabul edilmemiştir. Fakat o yine rapora ek olarak yeni tekliflerde bulunmuştur. Madde madde açıkladığı fikirlerinde birinci maddenin sonundaki şu cümle dikkate değer. Savaş devam ettiği halde karşısında bulunduğumuz en büyük tehlike her taraftan çürüyen büyük saltanat binasının bir gün içten birdenbire ve hep birlikte çökmesi ihtimalidir. Dördüncü maddede ise şu sonuca varıyor. Bu genel durumdan çıkaracak sonuç artık her iş bitmiştir ve bulunacak hiçbir çare kalmamıştır demek değildir. Böyle bir kötümser kanaatin düşmanların ve tehlikelerin en büyük olduğunu açıklamaya lüzum görmem. Kurtuluş ve yaşama imkanı var olup ancak tedbirleri bulmak gerekiyor ve alınacak kararlar için fikrini açıklayarak devam ediyor. Askeri siyasetimiz bir savunma siyaseti ve elimizde bulunan kuvvetleri ve bir tekneye feri dahi son ana kadar saklamak siyaseti olmalıdır. Bu siyasetin memleket dışında bir tek Osmanlı neferinin kalmasına tahammülü olamaz. Bu rapor uzundur. Bütün alınacak tedbirleri açıklar. Başkumandanlık bu fikirlere katılmaz. Fakat az zamanda düşmanın üstün kuvvetlerle taarruzu Filistin'in istilası ile neticelenir ve Kudüs İngilizlerin eline geçer. Mustafa Kemal'in askeri biyografisinde şu kayıt görülüyor. 9 Ekim 1917'de Suriye'deki 7. Ordu'dan 2. Ordu'ya tayin ediliyor. 11 Ekim 1917'de ise izinli olarak ve tedavi maksadıyla İstanbul'a gelir ve 7 Kasım 1917'de genel karargah emrindedir. Bu sırada 20 gün süreli bir resmi ziyaret için Almanya'ya gitmeye memur edilmiştir. Bu suretle 1917 yılının son ayında Osmanlı Veliahtı Vahdettin ile Almanya İmparatorluğu'nun ziyaretine gidilmiştir. Mareşal Hindenburg ve General Ludendorff'la görüşmüştür. Oradaki genel durumu da yakından görme fırsatını bulan General Mustafa Kemal, müttefik devletler için geleceğin mağlubiyet olacağını açıkça söylemekten çekinmemiştir. Almanya'dan dönüşünde hastalandığından tedavi için Viyana'da Karlsbad'a gitmiştir. Burada geçen bir ay zarfında Mustafa Kemal memleketinin durumunu daha sükunetle düşünmeye ve çareler aramaya, aynı zamanda pek çok kitap okumaya fırsat bulmuştur. Siyasi ve sosyal fikirlerinin oluştuğunu bu hatıra defterlerinde kaydeder. Bu sırada onun Suriye cephesi için söyledikleri Osmanlı ordusu aleyhine olarak gerçekleşmiş bulunuyordu. 5 Temmuz 1918'de padişah olarak devletin başına Vahdettin geçmişti. Mustafa Kemal, Viyana dönüşü Filistin'deki 7. Ordu'ya yeniden tayin edilmiştir. Fakat artık düşman taarruzunun önüne geçmek imkansız haldedir. 7 Ağustos 1918'de Filistin ve Suriye üzerinde Üstün kuvvetlerle hücuma geçen düşmana Osmanlı ordusu karşı koyamayacak bir haldeydi. Aynı zamanda yerli ahalinin de aleyhte hareket etmesi bu bölgenin korunması güçlüğünü arttırıyordu. Yer yer savaşa devam edilmiş ise de esas itibariyle bu askeri hareket bir çekilmeydi. Ancak kumandanların dikkat ettiği nokta bu çekilmede askeri kuvvetleri fazla yıpratmadan bir cephede toplayabilmekti. Bu arada Mustafa Kemal'in kumanda ettiği 7. Ordu Halep kuzeyinde Antakya çevresindeki cepheyi tutmuş ve düşmanı geçirmemekte başarılı olmuştu. Bu hat hemen hemen bugünkü Türkiye sınırıdır. 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi'ni imza ettiği vakit Alman kumandanlarının Suriye cephesinden ayrılması gerektiğinden Mustafa Kemal Yıldırım orduları kumandanlığını almak mecburiyetinde kalmıştır. O bu durum karşısında ve özellikle Mondros Mütarekesi'nin uygulanması bakımından İstanbul hükümetine uyaran telgraflar çekmiş ve sadrazama tavsiyelerde bulunmuştur. İskenderun limanına iaşe bahanesiyle kuvvet çıkarmak isteyen İngiliz donanmasına ateşle karşı koyacağını hükümete bildirmiştir. Çünkü onun inancına göre mütareke olduğu zaman ordu nerede tutunabilmiş ise düşman askeri ne bahaneyle olursa olsun oradan ileri geçmemeliydi. Yıldırım orduları kumandanlığını Adana'ya gelerek Liman Fonsanders'ten teslim alan General Mustafa Kemal bu kuvveti toplayarak güney sınırlarını her ne bahasına olursa olsun korumayı öngörüyordu. Mondros Mütarekesi'nin ordulara tebliğ edilmesi üzerine Sadrazam İzzet Paşa'ya çektiği telgraflarda mütareke şartlarının ağırlığını ve müsamaha edildiği takdirde aleyhimize değişik uygulamalara sebep olabileceğini ağır bir üslup ile protesto ediyordu. Suriye sınırı meselesi üzerinde ise özellikle Antalya ve İskenderun limanı için İtilaf devletlerinin harekete geçmelerine karşı geliyordu. General Mustafa Kemal, mütareke hükümlerinden tamamen tedirgin ve hükümetin ne olursa olsun zaaf göstermesini, taviz vermemesini istiyordu. Bu sırada yazdığı telgraflar tarihi belge olarak ilgi çekicidir. İstanbul hükümeti esasen bu esnada kararsızlık ve zaaf içindedir. Fakat Mustafa Kemal'in bu tenkit tutumunu önlemek için hükümet Yıldırım Orduları grubu ve 7. Ordu'yu lağvetmeye ve kumandanını da Harbiye Nezareti emrine almaya karar verir. Mustafa Kemal 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'a geldiğinde İtilaf donanması savaşta geçemediği Çanakkale Boğazı'ndan mütareke şartlarına göre geçmiş ve İstanbul'a gelmiş bulunuyordu. Mustafa Kemal Haydarpaşa Garı'nda bu manzara karşısında yaverine şunu söylemiştir. Geldikleri gibi giderler. Bundan sonra devlet merkezinde mağlubiyetin acısı ile pek çetin günler geçecektir. Böylece 1911-1918 yılları arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün meslek hayatı Osmanlı Devleti'nin son yıllarının tarihi olayları açısından ilgi çekicidir. Mustafa Kemal mütevazi bir Türk ailesinin gelenekleri ortamında doğar. Kendisinde bir ilk iz bırakan anısı okula başlaması için aile içinde eski ve yeni görüşün tartışılmasıdır. Hatta bu ileriki yaşantısına dahi etki yapacak bir olaydır. Ancak yetim kalan ve ailevi geçim zorluklarına rağmen düzenli öğrenim devresini askeri mesleğin en yüksek seviyesi olan Erkan-ı Harp sınıflarına kadar devam ettirmiş ve mezun olmuştur. Bu arada yabancı dil olarak da Fransızca öğrenmiş, İstanbul'daki okul devrelerinde siyasi ve edebi cereyanları yakından izlemiştir. İlk vazifesi Suriye'de, sonra Makedonya'dadır. İlk savaşı Trablusgarp'tadır. Balkan Savaşı'nın sonunda ise Edirne'nin kurtuluşuna katılır. Birinci Cihan Savaşı'nda Çanakkale müdafaasını Anafartalar'da yapar. Doğu cephesinde Van, Diyarbakır, Bitlis ve Muş'u düşmanlardan geri alır. Nihayet Suriye cephesi ve çekilme harekatı. Mütarekede rütbesi general ve ordu kumandanı sıfatıyla İstanbul'dadır. Dış görünüşte pasif fakat geleceğin siyasi hayatının hazırlığı içindedir. İşte bu savaş yıllarında hareketli hayatı Mustafa Kemal'e memleketi tanımak fırsatını verirken vatan topraklarının savunmasında, korunmasında güçlüklerin en çetin anlarını yaşatmıştır. Aynı zamanda bu bölgelerdeki yerli halkı yakından tanımak fırsatını elde etmiş, memleketin çeşitli yerlerinden toplanan ordu mensuplarının ise vatan uğruna canlarını feda edişlerine acı duyarak şahit olmuştur. Bu tecrübeler kendisine milli hislerin kökleşmesine en büyük etkendir. Bu savaş yıllarında Mustafa Kemal'in kitap okuyarak nazire bilgilerini geliştirdiği kendi hatıra yazılarından anlaşılıyor. Böylece zamanın yayınları kendisi için yabancı kalmamaktadır. Devlet idaresi için yeni belirli sistemlerin Türkiye için uygulanacak durumunu, ekonomik meseleleri kendi kafasında olgunlaştırmıştır. Sosyal durum için ise yavaş ilerlemeyi değil, kökten değişikliklerle çağdaş medeniyete erişebileceğine inanmaktadır. İşte 1881-1918 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin vatandaşı Mustafa Kemal, böyle bir hayat tecrübesinden geçmiş ve milleti için düşündüklerini uygulamak açısından giriştiği hareket, Türk tarihinde yeni bir devir açmaya neden olmuştur. 1919 yılında da Türkiye'yi yabancı istilasından kurtarmak için millet birliğini ve egemenliğini amaç edinerek siyasi ve askeri yönden idare etmiştir. Bu yılın tarihi olayları her bakımdan ilgi çekici bir dönemi gösteriyor. Genel olarak yabancı işgaller yoğunlaşmıştır. 15 Mayıs 1919'da İtilaf Donanması'nın desteğiyle Yunanlılar İzmir'e asker çıkarmışlardır. Bu halk arasında büyük bir tepkiye neden olmuştur. Bütün işgallere karşı karşı gelmeye çalışan Kuvayi Milliye grupları gerilla hareketlerine girişmişlerdir. Milli cemiyetler örgütlenmiş, kongreler yapılmaktadır. Osmanlı hükümeti memlekete hakim olma durumunu kaybetmekte olup sanki devletlerin isteklerini yerine getirmek için iktidarda tutulmaktadır. Paris Konferansı'nda yapılacak sulh anlaşması Osmanlı Devleti için bir sonuca varmak istemektedir. Memleketin hasıl sahibi Türk milleti başsız, bölünmüş, kuşku içinde genel durumu hoş görmeyen bir haldedir. Kurtuluş ve bağımsızlık fikirleri ancak bölgesel ayrılıklar içinde düşünülebiliyor. Halbuki tarihi örneklerde bilindiği gibi küçük bölgelerdeki siyasi kuruluşların ömürlü ve bağımsız olmalarına imkan yoktur. Bir taraftan memleketi kurtarmak için olan bu hareketler ve yer yer örgütlenmeler müspet bir gelişme gösteriyorsa da, diğer taraftan dış devletlere güvenen ve buna dayanarak yine memleketi bölünmelere götüren uğraşmalar vardır. Bu çeşitli fikir ve yönde çalışan grupların çoğunluğu İstanbul'daki merkezlerinden idare edilmektedir. İşte bu tamamen karışık, her bakımdan milli kuvvetlerin dağılmış bir ortamında memleketin fikir ve güç kuvvetlerini birliğe götürecek, halk egemenliğine dayanacak bir Türk devletinin olması zorunluydu. Bu olaylar esnasında ordu kumandanı General Mustafa Kemal 13 Kasım 1918'den itibaren İstanbul'dadır. Çünkü kendisi Suriye cephesinde Yıldırım Orduları grubu ve 7. Ordu kumandanı iken Mondros Mitte Hareketi'nin uygulanmasında İstanbul hükümetinin tutumuna karşı gelerek anlaşmazlığa ve hükümetin emrini yerine getirmeme durumuna girmiştir. Oradan gönderdiği yazılarında siyasi yönden hükümete tavsiye ve dilekleri olmuştur. Yıldırım Orduları grubu kumandanı ile 7. Ordu'nun lağvedilmesi üzerine General Mustafa Kemal Harbiye Nezareti emrine alınmış, 15 Mayıs 1919'a kadar İstanbul'da kalmıştır. Bu zaman zarfında yabancı işgalinin milli benliği zedeleyen gösterilerine ve tutumuna da tanık olmuştur. Bütün bu olaylar içinde Osmanlı Devleti'nin varlığı artık kabul edilemez durumdaydı. 1. İngiltere himayesini kabul istemek. 2. Amerika mandasını kabul etmek. 3. Bölgesel ayrılmalarla egemenliği kurtarmak. Bu düşünceler ve bunları elde etmek için olan çabaların Türk milli varlığı ve geleceği için hiçbir surette yerinde olmadığı meydandaydı. İşte buna karşı Mustafa Kemal diyor ki bir tek karar vardı, o da milli egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız bağımsız bir Türk devleti kurmak. Çünkü İstanbul'daki padişah ve hükümeti İtilaf devletlerini gücendirmemek esasına göre hareket ediyorlar ve bu devletlerden biriyle dahi başa çıkılamayacağı inancını taşıyorlardı. Diğer taraftan halk ve aydınlar da bu zihniyette olmakla beraber padişah ve halifenin bütün zaafını ve kudretsizliğine rağmen ona karşı sadakat ve bağlılığı esas kabul ediyorlardı. Mustafa Kemal padişah ile genel durum hakkında görüşmüş fakat tamamen kişisel duygulara saplanan bir durumda gördüğü devlet başkanından ümidi kesmişti. Hatta İstanbul'a ilk geldiği aylarda hükümette görev alarak mütarekenin uygulanmasını önlemeyi düşünmüş ise de bunda bir başarı sağlayamayacağını anlamıştır. Trakya Paşaeli Cemiyeti'nin başta bulunanları ile de görüştüğü fikir şudur. Doğu ve Batı Trakya'yı birleştirerek Osmanlı Devleti'nden ayrı bir siyasi kuruluş yapmaya çalışmak. Çünkü onlar da Osmanlı Devleti'nin yıkılmakta olduğunu görüyorlardı. Amaç Trakya Cumhuriyeti'ydi. Bütün bu dağınık fikir ve hareketlerin örgütlendiği devirde Mustafa Kemal'in son kararı Anadolu'dan idare edilecek bir hareketin başına geçmekti. İşte bunun için bir görev bulunmuştu. Samsun ve çevresinde Türklerin başlattığı gerillayı bastırmak. Lağvedilmiş Yıldırım Orduları Grubu Komutanı General Mustafa Kemal'in Anadolu'da 9. Ordu Müfettişine atanmasını tasdik eden irade çıkmış oluyordu. Bölge olarak da Sivas, Van, Trabzon, Erzurum vilayetleriyle Samsun sancağı sınırları içindeki yerlerdi. Bu müfettişliğin emrinde iki kol ordu bulunacaktı. Biri merkezi Sivas'ta bulunan ve kumandanı Samsun'a Mustafa Kemal ile beraber giden General Refet Beli olan 3. ve diğerinin de merkezi Erzurum'da ve kumandanı General Kazım Karabekir olan 15. kolordu ile. Ancak yetki emrinde müfettişlik belgelerini çevirleyen ordu birliklerine de emir verebilecekti. Bunlar Ankara, Kastamonu, Elazığ, Bitlis ve Diyarbakır'dı. Fakat asıl önemlisi bu yetkinin sadece askeri değil, aynı zamanda mülki olmasıydı. Bu geniş yetkilerin kendisine nasıl verildiğini Mustafa Kemal büyük nutkunda açıklarken diyor ki: "Bana bu yetkileri onlar bilerek ve anlayarak vermediler. Sebep Samsun ve çevresindeki asayişsizliği yerinde görüp tedbir almak içindi." diye kaydettikten sonra ben bu görevin yerine getirilmesi için bir makam ve yetki sahibi olmayı ileri sürdüm. Bunda bir sakınca görmediler. O tarihte genelkurmayda görevli olan ve benim gayemi anlayan yetkili kişilerle görüştüm. Bunun için bana müfettişlik görevini buldular. Selahiyetnameye ait talimatı da ben kendim yazdırdım diye kaydeder. Bu belge sonraları da söz konusu olduğu zaman Mustafa Kemal onu nasıl arkadaşlarıyla anlaşarak hazırladığını anlatmıştır. 13 Mayıs 1919 tarihli Harbiye Nezaretine gönderdiği yazıda 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla istekleri şudur: 1. Müfettişlik karargah mensuplarının 3 aylık maaşlarının çıkarılması. 2. Müfettişliğin fevkalade masrafları için bir avans verilmesi. 3. En az 2 binek otomobilinin lüzumlu olduğu. 4. Karargahın seferi kabul edilmesini. Mustafa Kemal bunlar yerine getirildiğinde hemen görevi başına hareket edeceğini de bildiriyordu. Mustafa Kemal İzmir'in Yunanlar tarafından işgalinin ertesi günü 16 Mayıs gecesi Bandırma vapuruyla İstanbul'dan 14 kişilik karargah ile ayrılmış ve 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmıştır. Hayatının 39. yılına bastığı ayda General Mustafa Kemal Türkiye'yi kurtarma ve yeni bir devlet kurma devrine girmiştir. Samsun'a çıktıktan 3 gün sonra İstanbul'da Sadaret makamına yazdığı rapor Milli Kurtuluş Hareketimizin ilk fikri hazırlığının belgesidir. 22 Mayıs 1919 tarihli bu raporda Türklüğün yabancı idaresine tahammülü olmadığına, İzmir'in Türklerce önemli vilayetlerden biri olduğu, hiçbir yabancının memleketimizin işgaline razı olamayacağını, askeri kuvvetle yapılan bu işgalin geçici olduğunu ifade ettikten sonra şu program cümleyi yazıyor: "Millet birlik olup hakimiyet esasını ve Türk duygusunu hedef tutmuştur." Mustafa Kemal bu resmi belgede Osmanlı hükümetine çok açık bir ifadeyle Kurtuluş Hareketi'nin birliğe, milli egemenliğe ve Türk milliyetçiliği fikrine dayanacağını bildiriyordu. 1918 mütarekesinden sonra bölgede kurtuluş çareleri aramak ve böylece hiç olmazsa bir yarı egemenliğe kavuşmak için örgüt kuran veya Osmanlı Devleti'nden tamamen ayrılarak başka devletlerin himayesine girmek isteyen çalışmalar karşısında Mustafa Kemal Atatürk bu cümlesiyle hedef tayin etmiş ve bir prensip koymuş oluyordu. 1. Yurt bütünlüğünde birlik. 2. Demokratik esasa dayanan egemenlik. 3. Milli benliği kuvvetlendirecek Türklük duygusu. Bunun Osmanlı hükümetinde hiçbir akis yapmadığı anlaşılıyor. Bundan sonra Mustafa Kemal'in Havza'ya girişi yeni bir teşebbüse neden olacaktır. Havzalılarla görüşürken hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız, çalışacağız ve memleketi kurtaracağız diyor. 28 Mayıs 1919'da ise Havza'dan mülki amirlere, bütün kumandanlara gönderdiği bildiride genellikle işgallere karşı özellikle İzmir'den sonra Manisa ve Aydın'ın da alınması gelecek tehlikeyi daha da açık bir surette gösterdiğinden yurt bütünlüğünün korunması ve işgalleri protesto etmek amaçları ile milli gösterilerin daha heyecanlı ve sürekli bir surette mitingler halinde yapılmasını tavsiye ediyor. Aynı zamanda bu milli gösterilerin telgraflarla İstanbul hükümetine, yabancı devletlere ve kamuoyuna duyurulmasını istiyor. Mayıs 1919'daki bu tek imzalı belgeler üç yönlü olarak tarihi değer taşır. Bunlar ilk önce Osmanlı hükümetine, onun esas rejimini kökünden sarsan milletin egemenliği fikrini yayması, sonra yurt içinde milletin gösteri yolu ile medeni ölçüleri aşmayan bir durumda işgalleri protesto etmesi, üçüncü olarak da silahlı kuvvetlerin küçük gruplar halinde gerilla taktiğiyle düşmana oyalamasının sağlanmasıdır. Fakat bunların en önemlisi asıl ordu kuvvetlerinin savunmaya hazır bir duruma gelebilmesidir. İstiklal Savaşı'ndan sonra yeni bir devlet şekli olan Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, memleketin kalkınması için Türk inkılabının önderi olmuştur.